Bir gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Sevgili dinleyicilerimiz, yine bir Sorun Var programında birlikteyiz. Bugün bir Sorun Var programının değerli konuğu Sayın Fatma Günaydın hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız hocam, iyisiniz?
Çok teşekkür ederim, sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam sorularımıza geçmeden evvel kendinizden bahseder misiniz bizlere ve değerli dinleyicilerimize?
Tabii ki. Ben 1971 Bursa doğumluyum. Bursa İmam Hatip Lisesi, ardından Marmara İlahiyat Fakültesi'ni bitirdim ve 95 yılında öğretmen oldum. İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Ama tabii bir fasıla girdi malumunuz o yıllarda, 95-98. Master'ımı yaptıktan sonra bir 28 Şubat fasılası yaşadık. O arada evlendim. İki oğlum oldu. Sonra 28 Şubat'ın tesiri biraz gitmeye başlayınca doktora çalışmasına başladım yine Marmara İlahiyat'ta. Kelam anabilim dalında. 2007'den itibaren tekrar öğretmenliğe dönüp doktoramı tamamladım 2013 yılında. 2013 yılında iki kızım daha dünyaya geldi, ikiz. Ondan sonra da bir müddet daha öğretmenlik yaptıktan sonra Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladım. Halen de orada çalışıyorum. Öyle.
Evet, Allah razı olsun hocam. Evet, bizim de bugün inşallah zihnimizdeki sorulara aydınlatıcı cevapları olacağını umduğumuz bir program gerçekleştireceğiz
İnşallah. Şimdi.
Evet Sümeyra Hanımcığım, sizde söz.
Evet, Fatma günaydın hocam. Ben de size öncelikle hoş geldiniz diyeyim.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Hocam, bugün sizinle insanlığın sınır noktalarını ve tabii ki bu sınırlar aşılınca da sinir noktaları haline dönüşmesini konuşacağız. Toplumda bazen öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki kendi insanlığımızdan bile utanıyoruz. Yani özellikle bu haber programlarında işlenen cinayetlerin ayrıntılı şekilde verilmesi, ufacık savunmasız çocuklara yapılan istismar olaylarını duyuyor olmamız, tecavüzcülerin soğukkanlı anlatımları uzun süreler bazen canımızı sıkabiliyor. Hatta kendimizi böyle güvensiz bir ortamda hissetmemizden kaynaklanan bazı psikolojik sorunlara bile yol açabiliyor kimi kişilerde. Bizler de bugün bu can sıkıcı olayları sizinle sağlıklı bir zeminde ele almak istedik doğrusu. Bu tür olaylar çünkü toplumda inanca yönelik bir zihniyet kırılması da oluşturabiliyor. Yani özellikle genç ve sorgulayıcı zihinler bu tür olaylara Allah'ın nasıl izin verdiğini düşünüp imani açıdan ciddi problemler de yaşayabiliyorlar. Bu noktada biz Müslümanlara düşen görevler nelerdir? Bu sorgulayıcı zihinlere nasıl ferahlatıcı cevaplar verebiliriz? Sizden dinleyelim hocam.
Evet, şimdi malumunuz kötülük problemi zaten yüzyıllardır bütün hem din adına konuşanların, içeriden ve dışarıdan konuşan herkesin, yani insan olan herkesin zihnine takılan sorulardan bir tanesi. Bizim trajedilerle, kötülüklerle karşılaşma durumumuz söz konusu hayatta. Fakat aynı zamanda yüce bir kudrete, hayata her an müdahil olan bir kudrete, Allah Teala'ya imanımız söz konusu. Allah'ın da merhametli olduğunu biliyoruz, iman ediyoruz. Bu ikisini bağdaştırma konusunda zaman zaman herkeste oluşan bir soru işareti var. Tabii ki bunun açıklamaları hem Kur'an-ı Kerim'de hem ulemada hem felsefecilerde birçok açıklamalar var. Bunlar bizim zihinlerimizi sakinleştiriyor. Ama bizim şu andaki tabii yaşadığımız dönemde ekstra bir dezavantajımız var. Şöyle bir dezavantaj, yani dünyanın ücra bir köşesinde en uzakta, bize çok uzak bir yerde bile lokal bir kötülüğü biz bugün bütün hücrelerimizde yaşıyoruz. Ama bu tabii güzel bir şey aynı zamanda. Bilmek, şey yapmak, empati kurmak. Ama bütün dünyadaki kötülükleri aynı anda bir insanın duyduğunda ve de çok empati kurduğunda, hassas bir insansa, şöyle bir algı oluşuyor. Yani dünya çok kötü bir yer. Kötülüğün hakim olduğu bir yer olarak algılıyoruz. Bunu hepimiz, özellikle de hassas insanların hepsinde, dünyanın çok büyük bir trajik ortam olduğu gibi bir algı oluşuyor. Aslında bence bunu önce düzeltmek lazım. Tamam, çok ciddi kötülükler, çok ciddi travmalar yaşayan insanlar var ve bizler de zaman içerisinde hayatımızda tabii ki yaşıyoruz. Fakat yeryüzündeki insan hayatında trajedilerin hakim olduğunu söylemek için bu yeterli bir veri değil. Yani dünyanın her köşesinde, her yerde lokal olarak yaşanan şeyleri sanki genel bir hakim bir atmosfermiş gibi algılıyoruz. Bu bence yanlış. Yani mesela çok uç bir örnek, hepimizi çok ciddi etkilediği için söylüyorum. İşte babanın, dedenin torununa istismarını duyuyoruz. İşte dünyamız yıkılıyor. Değil mi? Yani özellikle masum, korunmasız, savunmasız bir canlıya yapılan kötülüklerden çok ciddi etkileniyoruz. Ama bakın, dünyada torunu için, çocuğu için, kardeşi için bütün hayatı boyunca mücadele eden, kendinden vazgeçen, onların hayatına devam ettirmesi için çabalayan o kadar çok insan var ki, şimdi bunu bırakıp hani yeryüzünde sanki her dede, her baba çocuğuna tacizde bulunuyormuş gibi, onların hayatını karartıyormuş gibi, dünyada böyle bir atmosferin hakim olduğunu düşünmek de bir haksızlık oluyor. Yani empati, tamam, amenna, güzel bir şey, engellemeye çalışmak için bilmek de çok önemli. Fakat buradan biz böyle kabus gibi bir tablo çıkartıyoruz. Yani ben mesela şehirler arası yolculuk yaparak işime giden bir kadınım. Tek başıma yıllardır gidiyorum, işimi yapıyorum, geliyorum. Yani herhangi bir rahatsız edici hiçbir durumla karşılaşmıyorum elhamdülillah yani. Birçoğumuz, eğer dünyada kötülük hakim olsa, evimizden çıkıp tacize, tecavüze, hırsızlığa, saldırıya uğramadan dönebilir miyiz yani? İnanın toplumda hırsızın, tacizcinin, katilin oranı kaçtır? Belki bunu bilimsel olarak bir bakıp gelmek lazımdı. Çok düşük bir oran. Buna rağmen biz bir sürü tedbir alıyoruz. Bu oranın yani 3-5 kat, 10 kat, 100 kat katlandığını düşünün, kimse evinden çıkamaz. Yani yeryüzünde hiç de kötülük hakim değil. Tam tersine iyilik hakim. Tam tersine güven hakim aslında. Yani tamam.
Bakış açımızı biraz az değiştirmemiz lazım.
Çünkü yani burada bir problemli bir bakış açımız var. Kaçınılmaz olarak dijital ortamdan ötürü, yani dünyanın her köşesindeki kötülüğü anında duyuyor olmamız zorunlu olarak bize bu hissi veriyor. Aminle, ama biz eğer bu kadar korkunç bir dünyada yaşıyorsak zaten yaşamaya devam etmek istemeyiz. Ama olay öyle değil. Yani tamam, mesela Suriye Savaşı diyoruz, Afrika'daki açlık diyoruz. Ama milyonlarca insan tok, yüzlerce ülkede savaş yok, değil mi? Hani el insaf yani. Hani Tanrı'ya da haksızlık etmeyelim yani. Bu kadar büyük korkunç bir tablo bir yerden bakıldığında aslında yok. Bir yerden baktığımız yere göre değişir, ama biraz böyle objektif olmaya çalışırsak, eğer bu trajik durumların oranı bizim kafamızdaki, duygu dünyamızdaki gibi olsa, inanın kimse evinden çıkamaz. Bunu bir kere teslim etmemiz lazım. Evet, kötülük var. Evet, trajediler var. Ama bunun oranı bizim hislerimizdeki kadar çok büyük oranda değil. Dolayısıyla biz buradan bir kırılma yaşayarak hayatı anlamsız görmek, Tanrı'yı sorgulamak, isyan etmek Allah'a gibi bir sonuca gidiyoruz. Dolayısıyla bizim önce bakış açımızın sağlıklı olup olmadığını bir düşünmemiz lazım. Burada bir sıkıntı var yani. Yüzlerce, milyonlarca baba çocuğu çoluğu için perişan oluyor. Hayatını mücadeleyle geçiriyor çocuklarını güzel bir ortamda büyütebilmek için. Ama biz 10 tane babaya bakıp diyoruz ki hayat berbat, yaşanmaya değmez, çekelim gidelim. Ama el insaf yani, değil mi? Hayatın güzellikleri, yaşanmaya değer yerleri, çok anlamlı işler yapan, bunun için hayatını mücadeleyle geçiren insanların sayısı az mı yani? Aslında tablo bence biraz daha doğru okunmalı diye düşünüyorum. Tabii bu hani kötülük problemini tamamen yatsımak anlamında değil. Çünkü diyelim ki bir trajediyle ben, siz, birimiz karşılaştık. Bunu anlamlandırmak da kolay değil. Hadi dünyanın genelini bıraktık. Geneli iyi dedik. Tamam, amenna. Ama işte diyelim ki bir ölümle, bir ne bileyim, maddi kayıpla, hastalıkla, ölümcül bir hastalıkla karşılaşmıyor mu insanlar? Evet, karşılaşıyor. Şimdi bunları nasıl yorumlayacağız? Şimdi biz aslında biraz daha tabii olayın teorik anlamda nereye oturduğunu görmemiz için şuradan başlamam gerekiyor. Yani bu, şimdi çok özür dileyerek şunu söyleyeyim, çok uzun bir hikaye bu. Bunu kısa bir zamanda özetlemekte muhtemelen kaçırdığımız yerler olabilir. Orasını artık ya daha sonra ikmal ederiz ya da insanlar kendileri ikmal ederler. Ama ben çok teorik yaptınız hocam demeyin, şuradan başlamak zorundayım. Biz en mükemmel varlığa Tanrı diyoruz, Allah diyoruz. Allah en sonunda diyeceğiz. Şimdi biz felsefi anlamda yaratıcıdan bahsederken Tanrı ifadesinden böyle irkilmeyin. Allah'ın ismini hani şeyi almamak adına. İkide bir, ikide bir, hani Tanrı şöyle, Tanrı böyle diyorum. En sonunda tabii ki Allah Teala ile bitireceğiz işi. Yani en mükemmel varlığa, bütün neden, birbirimizin nedeniyiz ama ilk neden, kendisinin nedeni olmayan varlığa biz Tanrı diyoruz ve bunun en mükemmel varlık olması gerektiğini düşünüyoruz. Doğru mu? Tanrı en mükemmel varlıktır. Hiçbir eksiği, hiçbir kusuru, hiçbir kemalinden hiçbir eksikliği yoktur şüphesiz. Peki yarattığı şey, varlık en mükemmel olabilir mi? Yani zaten en mükemmel Allah olduğuna göre, Tanrı olduğuna göre yaratılan bir varlık en mükemmel olamaz. Bitti. Yaratılmış olmak mükemmel olmamakla aynı anlama geliyor. Zaten mükemmel olsaydık biz kendi varlığımızı bir başka varlığa muhtaç olarak sürdürmezdik. Yani biz yaratıldığımız andan itibaren, sadece insanı kastetmiyorum, varlık, evren, burada bir eksikliğin, bir kusurun, bir noksanlığın olduğunu görmek zorundayız. Tanrı değiliz çünkü. Peki eksiklik ve kusur nedir? Kötülüğün kaynağıdır. Eksikliğin kaynağıdır. Yani biz var olmuş olmak, yaratılmış olmak, bir nebze de olsa, hani dozunu sonra konuşuruz ama muhakkak surette bir eksiklikle hemhaliz. Yani eğer bir insan alim değilse, cahil ise, bu cahilliğinden bir şey sudur edecek değil mi? Yani bir eksiklik, bir noksanlık, bir yanlış zuhur edecek. Merhamet eksikliği varsa zalimlik yapacak. Dolayısıyla var olmak bir kere kusurlu olmaktır ve bu kusurlardan, bu eksiklikten, bir mükemmel olmama durumundan bir kötülük zahir olacak ister istemez. Ha, olmasın, hiç kötülük olmasın, o zaman biz yaratılmamış olmamız lazım. Mükemmel Tanrı, varlık kendini o şekilde devam ettirmesi lazım. Var isek, varlık var ise burada bir eksiklik vardır ve buradan bir kusurlara bağlı olarak da kötülükler zuhur edecektir. Yani bizim metafizik olarak kötülüğün olmak zorunluluğu gibi bir şey var. Onu bir kabul edelim. Teslim olalım. Ya olmasın, hiç kötülük olmasın. O zaman biz varlığımızı devam ettirmememiz lazım. Yani varlığın külliyen ortadan kalkması lazım. Ki bu asıl kötülük budur İslam ulemasına göre. Eğer kötülük göreceğiz diye hayatı, varlığı reddetmek kötülüğün ta kendisidir. Çünkü var olmak iyi bir şeydir. Yokluk denizinden bizi Allah'ın varlığa çıkarmış olması büyük bir lütuftur, bir nimettir her şeye rağmen. eksiğe, kusura, ölüme, trajediye rağmen var olmak iyi bir şeydir. Bir nimettir, bir lütuftur. O yüzden bizim ilk hissimiz nedir Allah'a karşı? Elhamdülillah'tır, değil mi? Biz niye hamd ediyoruz? Yani bizi böyle bir trajedilerin içine attığı için mi? Hayır efendim, biz var olmaktan, aslında varlığın kokusunu almaktan çok memnunuz aslında. Yani bir deprem olduğunda hayata nasıl tutunmak için koşturduğumuzu, bir yangın olduğunda nasıl dışarı çıkmak istediğimizi, nefes almak istediğimizi, yani reddetmeyelim lütfen. Var olmak son derece istediğimiz bir şey. Ha, yani bunalımdayız, efendime söyleyeyim, zengin olamadık, güzel değiliz, kiloluyuz, efendim başarısızız, bunalımdan ölüyoruz. Ama birisi seni köprüden atmak istediğinde, yani nasıl bir var olmanın ne olduğunu o zaman hissediyoruz. Her şeye rağmen, bütün eksikliklerimize, kusurlarımıza, trajedilerimize, üzüntülerimize rağmen biz var olmayı tadıyoruz yani. Bundan memnunuz aslında. Dolayısıyla bunu böyle yokmuş gibi farz etmememiz lazım. Biz var olmanın bir lütuf ve bir iyi bir şey olduğunu aslında hissediyoruz. Fakat buradaki eksiklikleri, anlamlandıramadığımız, yorumlayamadığımız şeylere kızarak Tanrı'ya niye bu varlığı böyle yarattın diyoruz. Ya yani yaratmamış olmasını tercih eder misin? Yok olduğunuzu. Ben öğrencilere diyorum ki, yani tamam, herkesin bir problemi var. Maddi problem, manevi, psikolojik problem, şu bu. Fakat yani gözümüzü kapatalım. Yok olmayı bu mümkün değil aslında da. Hani hayal etmeye çalışalım. Yani dostun yok, düşmanın yok, seni seven yok, kızan yok, anan yok. Yoksun yani. Bu korkunç bir şey aslında. Yani bizim var olmamız güzel bir şey aslında. Bunu aslında hissetmek çok önemli. Dindarlığın bence en temel şeyi bu. Var olduğumuz için, Allah'ın bizi var ettiği için duyduğumuz minnet duygusu var ya, o şükran, o böyle, işte bütün dindarlık oradan bence kaynaklanıyor. Orada bir sıkıntı varsa şu anda işte o var. Çünkü var olduğunu gençlerimiz, çocuklarımız sahip olduğu güzelliğin hiç farkında değil. Hiç farkında değil. Anlam kaybetmiş, var olmanın güzelliğinin tadını çıkartmıyor. Yani bunu tabii deneyimlemiyor da aynı zamanda. Tabiattan uzak, değil mi? Güzel insan ilişkilerinden uzak, insanın içindeki güzelliğin yani somutlaştığı bir ortamdan uzak. Dolayısıyla anlamsız bir şey tabii o zaman var olmak. O zaman beni var eden Allah da yanlış bir şey yapmış oluyor ve ben külliyen hepsinden hoşlanmıyorum yani. Ama evet, öyle değil aslında bence.
Yani şöyle hocam, anlattıklarınız ben de şunu uyandırdı. Nasıl sanki bazı sıkıntılı dönemler geçiriyoruz, fakat bu sıkıntılı dönemler bizlere daha önce fark etmediğimiz bazı nimetleri fark etmemizi sağlıyor. Yani biraz bazı şeyleri zıttıyla daha iyi anlıyoruz. Evet. Sadece iyiliklerin var olduğu bir dünyada biz aslında iyiliklerin ne anlama geldiğini
fark etmeyeceğiz.
Evet, anlayamayacaktık. Fakat kötülükler varken yanına iyilikleri koyduğumuz zaman o zaman iyiliklerin gerçekten önemi daha parlıyor.
Evet, şimdi kötülük var ama sadece insana acı vermek amaçlı kötülüğün ontolojik bir varlığı yok aslında. Yani göreceli bir kötülük var. Göreceli bir kötülük. Sana göre kötü, bana göre iyi oluyor. Sana zarar veren bana fayda veriyor. Dolayısıyla bu bir dönüşümlü bir şey. Yani sadece insana acı vermek amaçlı yaratılmış bir kötülükten bahsedemeyiz. İşte ateş örneği verilir çok yaygın olarak. Şimdi ateş iyi midir, kötü müdür? Değil mi? Ateş bizim hayatımızın en önemli parçası. Ne ısınabiliriz, ne yemek pişirebiliriz, ne enerji elde edebiliriz o olmasa. Ama yangın oluyor, elimizi yakıyoruz, insanlar yanıyor bazen, değil mi? Şimdi bunun gibi sadece kötülük amaçlı bir yaratılmış bir kötülük diye bir şey yok aslında. Göreceli olarak var. Ve bu göreceli kötülüğünde tabii bizim iyiliği fark etmemizden başlayarak kendimizi inşa etmemiz, kendimizi geliştirmemiz açısından çok önemli bir ilaç mı diyeyim, yani bir iyileştirici bir yönü olan kötülüklerden söz etmek mümkün. Yani işte mesela yokluğu tercih etmiyorum ben. Hayatta bir sürü sıkıntı çektim. Çekmeye de belki devam edeceğim. Siz de öyle, hepimiz öyleyiz. Ama yok olmayı niye tercih etmiyoruz? Demek ki bu sürecin içerisinde aldığımız bir tat var. O kötülüklere karşı savaşma, kendini tamir etme, hani dağılıp dağılıp tekrar toplanıp bir tık daha olgunlaştığını hissederek yol alma. Bunlar çok anlamlı, çok özel şeyler bence. Ve bunu tercih etmiyorum diyen insanların sayısı elhamdülillah ki az. Hani hayatına devam etmek istemeyip anlam kaybına iyice uğrayan insanların sayısı tabii oran olarak çok az. Ha, hiç olmasın ama demek ki bu kötülük, yaşadığımız sıkıntılar, yaşadığımız problemler bizi biz eden şeyler yani. Acı dediğimiz şey ne Sümeyra Hanım? Yani insanı insan yapan şey aslında. İnsanı kendisini inşa eden şey. Şimdi toprak işte fırına girip pişer, porselen tabak olur. Biz de gerçekten topraktan var edilmiş ham maddemiz toprak ve gerçekten acıyla kemale eriyoruz. Allah böyle bir tedaviyi niye tercih etti? Etmiş işte yani. Önemli olan benim buradan pırıl pırıl bir porselen tabak olarak çıkmam mühim. Çoğunlukta çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani gerçekten sıkıntılarla mücadele eden insanların çok daha kaliteli insanlar olduklarını gözlemliyoruz hayatta. Her isteği yapılan, hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayan insanların daha büyük bir anlam arayışına girerek, daha böyle pelte gibi hiçbir kendini inşa edememiş, kendini gerçekleştirememiş. Çünkü niye? Kendini gerçekleştirmek fedakarlıkla, sıkıntılarla, mücadeleyle, baş etmeyle oluşan şeyler. Böyle bir şey tercih etmiş Yaradan. Ve bizi kemale erdirmek için ne diyor? Yani sarp yokuşu tırmanmak diyor Sümeyra Hanım. Şimdi ben tabii şehirde büyümüş bir çocuk olarak bu sarp yokuşu tırmanmayı hiç anlamamıştım Karadeniz'e gidene kadar. Aman Allah'ım, bir adımınızı atamıyorsunuz. Yani o yer çekimiyle savaşmak ve yokuş çıkmak bayağı bir zor bir şeymiş. Çünkü sizi toprak yönünüz aşağıya çekiyor ama içinizdeki ulvi yönünüz yukarı çıkman gerekir diyor. Bu ikisinin arasındaki savaşla birlikte siz yükseliyorsunuz. Ve topraklıktan yani ilahi yöne doğru tırmanıyorsunuz ve bu tırmanma terlemeden olmuyor. Gözyaşı dökmeden olmuyor. Acı çekmeden olmuyor.
İlahi yukarıdaki böyle. Ama yukarıdaki manzara da aşağıdakine benziyor.
Manzara çok güzel. Manzara çok güzel. Hiçbirimizde inanın bakın, öğrenciler işte sınavlardan dert yanıyor hocam, şöyle sıkıntı çekiyoruz, böyle bunalımdayız. Diyorum ki size her ay 10 bin lira versek, şimdi 10 bin tabii komik oldu da, 100 bin diyelim. Yani şu masada otur, hiçbir şey yapma desek. Yani ben inanın 3 gün sonra kendime atarım yani. Düşünsenize, hiçbir şey yapmayacaksınız, hiç yorulmayacaksınız. Hiçbir şey üretmeyeceksiniz, hiçbir şeyle savaşmayacaksınız. Her isteğiniz yapılacak ve yaşamaya devam edeceksiniz. Hayır, hiç kimse tercih etmiyor. Gerçekten çoğumuz etmiyoruz. Herkes sınav geceleri sabahlamaktan. Gidin dağın başında bir çoban olalım. Hani çobanları küçümsediğim için asla değil ama hani çektiğimiz sıkıntıyı çekmemeyi yine de tercih etmiyoruz. Neden? Bu acı biber gibi bir tat var yani. Bu acıların içinde bir tat var. Ve biz kötülüklerle savaşırken tarafımızı iyilik tarafında yer almak için içten dıştan her konuda savaşırken insan oluyoruz yani. Ve Allah sanki bizi bu iş için var etmiş gibi geliyor bana. Dolayısıyla kötülükleri aslında bir yandan da ihtiyacımız var. Onların bizi iyileştirici, bizi insan yapıcı, kemale erdirici yönleri olmasa, şimdi düşünün ki merhameti sonsuz bir varlıktan bahsediyoruz. Niye bize acı çektirsin yani? Ne kârı var? Biz bir anne olarak, şimdi ben düşünüyorum ki yani düşmanım bile olsa bir insanın mesela yanmasından, zarar görmesinden değil mi? Aman boş ver, şunu kurtarayım dersin. Bizim bu merhametimizin kat kat kat fazlası Allah Teala'da var. E bize niye acı çektirmek istesin yani? Değil mi? Mantıksız bir şey. E bizimle ilgili bir şey bu. Bizim özgür iradeli varlıklar olarak yeryüzünde kendimizi inşa etmemiz için bu zorunlu bir şey. Kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla vazgeçilmez bir durumla karşı karşıyayız. Buna isyan etmek, yani özgür iradeli bir insan olarak yeryüzünde olmamayı tercih etmek demek. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz, inanın. Hı-hı. Aslında ilahi planın uygularken çektiğimiz sıkıntılar, ağlamalar, sızlamalar, Allah'a, herkese bağırıp çağırmalar, hadi elimizden alındığı anda hayır diyoruz. Biz öyle olmalıyız yani. Orada olmalıyız. E o zaman demek ki Allah kimseye zulmetmez. Tabii şurada şöyle bir sıkıntı oluyor Sümeyra Hanımcığım. Tamam, ben özgür iradeli bir varlık olarak kendimi inşa edeyim. Kulluğumu da yapayım. Ama hani bu kötülüğün oranı bu kadar olmasa mı acaba? Yani biraz daha az kötülükle, az sıkıntıyla bunu yapamaz mıyım diye düşünüyorum ben şahsen. Vallahi işte bu oranın, en doğru oranın ne olduğunu kim ölçecek? Yani acaba yeryüzünde bir insanların çektiği sıkıntıların, işte bu kötülüğün onları iyileştirici oranının ne olduğunu biz nasıl tespit edeceğiz? Bana kalsa hani bana daha az sıkıntı verirdim. Bana kalsa. Ama o zaman işte bu ben olur muydum acaba? Biraz daha çiğ olurdum belki. Biraz daha ham olurdum. Vallahi düşünüyorum, çiğ olmayı tercih etmiyorum. Mesela ben hiç gençliğime dönmeyi isteyen bir insan değilim. 51 yaşındayım. Hani insan istemez mi 25 yaşına dönmeyi? Hiç istemiyorum çünkü hani o zamandan bu zamana fark ettiğim şeyleri fark etmemiş olmayı hiç sevmiyorum yani. Hani yüzümüz kırıştı, buruştu, tamam amenna vücut. Ama ya inanın yani ruhen benim hayatta gözlemlediğim, müşahede ettiğim Allah'ın fiillerini görmüş olmanın verdiği sıkıntılar, tabii bunun içinde çok gözyaşı da var yani. Ama hiç dönmeyi düşünmüyorum. Demek ki bunları Allah'ın vermesi de bir lütuf yani, değil mi?
Evet.
Sizi pişirmek için bir kurgu olması, bu kurgunun sizi önce bağırıp çağırıp isyan edip bu niye benim başıma geldi deyip ağlamanız, arkasından bu bir türlü başınızdan gitmediği zaman bu niye diye düşünmeye başlamanız, o niyelerin cevaplarını yavaş yavaş bulmaya başlamanız ve karşılaştığınız sıkıntıların sizi, sizin içinizdeki bazı zaafları törpülediğini, o zaafları başını ezdiğini, onlardan vazgeçirdiğini gördüğünüz zaman diyorsunuz ki bu iş benim başıma gelmesi aslında bir tık iyi oldu derken daha iyi oldu demeye başlıyorsunuz ve hakikaten bence karşılaştığımız sıkıntıların bizi inşa eden yönünü gördüğümüz zaman zaten o sıkıntı olmaktan çıkıyor.
Evet, daha
onun bir nimet olduğunu da anlıyoruz. Burada herhalde yapmamız gereken Sümeyra Hanımcığım, Allah'ın bizden istediği şey bence şu. Bir kere güvenmemizi istiyor. Ve sabretmemizi istiyor. Bir süreç istiyor. Neden? Çünkü bizim pişmemiz için zaman gerekiyor yani. Değil mi?
Evet.
Bir sihirli değnekle sizi birden iyilik sever, birden cimriyken cömert yapacaksa bu zaten cennette olacak bir şey. Bizim eğer biz evrene bakıp bu mükemmel, bu en küçücük bir serçe kuşunu bile gıdasıyla besleyen Allah'ın beni de besleyeceğini, beni de naçar bırakmayacağını bu gözlemden sonra Allah'a biraz güven geliştirebilsek, ki iman güven demektir biliyorsunuz. Sevebilsek, güvenebilsek ve bekleyebilsek. Bunu yaptığımız zaman zaten aslında dindarlığımızın en temel şeyini, Allah'a karşı minnet duygusu, verdiği hayata karşı, onun lütfuna karşı bir minnet duygusu olduğu zaman bizim o zaman zaten namazmış, zekatmış, kolaylaşan şeyler, yani hayatımız böyle cendereye sokan şeyler değil. Birisi size çay ikram ettiğinde teşekkür ediyorsunuz. Bu teşekkür etmekten yüksünmüyorsunuz yani. Ha bir de yani size ciddi bir iyilik yaptığında o iyiliğe karşı siz de bir karşılık vermek için hiç yorulmuyorsunuz ona karşılık vereceğim derken. İşte biz de aslında ibadet de böyle bir şey. Yorar mı yani ibadet? Seni sonsuza dek bizim artık yok olma gibi bir ihtimalimiz yok. Biz sonsuza dek varız artık. Yani böyle bir varlık vermiş bize. Kısa bir dünya hayatından sonra sonsuz bir güzellik için bizi hazırlıyor. Bunun için ağlayıp bağırıp bizi niye var ettin, bize şuna niye yaptın, böyle yaramaz çocuklar gibi cangır cungur bağırıyoruz. İşte ama bu güveni, imanı, beklemeyi, sabrı yapmak tabii çok da kolay bir şey değil yani. Yine de her halükarda insanız. Bu süreç bizi insanlaştıracak, müminleştirecek ve sonsuz hayatta büyük güzelliklerle karşılaştıracak. Yukarı çıktığımızda manzara şahane olacak. Biraz terleyeceğiz, biraz acıkacağız, biraz sırtımızdan ter inecek. Tabii bize bu konuda yokuş tırmanırken, düştüğümüzde, dizimizin kanadığında, işte birisi bizim elimizi tutup kaldırıverse dediğinizde aradığımız örnekleri de, değil mi, Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri aracılığıyla diyor ki bak şöyle olabilir, işte evladından sıkıntı çekebilirsin. Hı-hı. Efendim toplumundan dışlanabilirsin, şu olur, çocuğun, karın, efendime söyleyeyim, herkesten, bunların örneklerini de bize şey olarak vermiş mi? Böyle bir hikayelerin içerisinde nelerle karşılaşacağımıza dair bizi bir hazırlamış mı? Ben bu özellikle kötülük probleminle ilgili Hazreti Musa ve Hızır kıssasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Güzel. Orada o kadar böyle nokta atışlarla o kadar güzel bir tablo çiziyor ki buraya baktığımızda bir duruyoruz, bir teselli oluyoruz. Diyoruz ki evet, büyük resimde başka bir şey olabilir. Yani şimdi sevgilim beni terk etti. Jilet alacağım, kolumu keseceğim diyoruz. Ama o sevgili dediğin varlığın aslında sana büyük bir felaket getirecek, seni insanlıktan çıkaracak bir varlık olduğunu düşünsen hiç böyle olmazsın. Değil mi? Yani iyi ki terk etmiş, iyi ki ben onu bırakmışım dersin. Şimdi Hızır ve Musa kıssasında malumunuz, Hazreti Musa bile bakın dayanamıyor yalnız. Bu sabır olayı beklemek, üst resmi görmek öyle kolay bir şey değil. İşte güven orada hep bizim böyle sarılmamız gereken bir ip. Şimdi bir gemi yolculuğunda Hızır gemiyi deliyor. Ya buna evliya olsa hayır der. Yani gemi delinir mi? Batacağız. İşte insanlar biriktirmiş yıllardır altınlarını, yememiş, içmemiş, hop gidiyor elinden. Birisi bir hırsız giriyor, alıyor. Şimdi buna sevinmek falan mümkün değil ilk etapta. Yani bu acı bir şey. Ya da ne bileyim işte bir hastalık geliyor sana, ölümcül. Aa ne kadar güzel, o harika diyemiyorsun. Diyorsun ki neden yani, neden böyle bir şey oldu? İşte Hazreti Musa diyor ki ya nasıl yaparsın, gemi zedelenir mi hiç, içindeyiz, batacağız, Bakın mantıken düz mantıkla baktığınızda şerrin ta kendisi. Kötülüğün ta kendisi. Fakat iki adım sonra bir bakıyorsunuz ki sağlam gemileri gasp eden bir kralın ülkesine uğrayacaksınız. Geminiz sağlam olursa gasp edilecek ama zedelendiği için seni terbest bırakıyor. Bakın aynı olay iki adım sonra bir iyiliğe dönüşüyor. Hani göreceli dedim ya ben iyiliği. Gerçekten göreceli. Yani işte biz tavuk, fırında tavuk yiyoruz. Bizim için ziyafet ama bir tavuğa sor bakalım. Değil mi? Onun için felaket. Bu göreceli bir şey. Şimdi gemiye Hazreti Musa ha diyor, anlıyor. Burada bize Allah Teala'nın bence anlatmak istediği. Bunların hepsi benim tabii yorumum, hata olabilir. Allah affetsin. Eleştiriye de açığım. Yani bize büyük resmi görmüyorsunuz diyor. İki adım sonrasını görmüyorsunuz. Dolayısıyla siz başınıza gelen kötülüklere bağıracaksınız. Amenna. Evet, evet. Bağırıyoruz ya Rabbi. Ama sabretmeyi, beklemeyi, acaba bu kötülüğün işte Allah'a güvenmeyi, Allah benim için niye kötülük istesin? Ne kazancı olabilir? Muhakkak ki iyiliğim için bir şey bu. Ha tokat, evet. Fena aşk ediyoruz insanın suratına bazen. Ama bu tokadın Allah'a hiçbir getirisi yok. Tam tersine merhametli olanın böyle bir şey yapmaması gerekir. Yapmaz da zaten. Size atılan tokatların kesinlikle bizi iyileştiren, bizi geliştiren, bize imanı, insanlığı, Allah'ı, kulu, peygamberi hepsini öğreten bir dershanenin dersleri olduğunu düşünmemiz lazım. İkinci adımda neydi Hazreti Musa'nın? Bir çocuğun öldürülmesi var bakın. Çocukları ölen insanlar var. Değil mi? Masum bir çocuğun öldürülmesi olayı var. Bunu çok farklı da tabii yorumluyorlar ama sonuçta hepimizin başına gelecek en gelmeyecek inşallah gelmesin de çok büyük trajedilerden birisi masum bir çocuğun ölmesi. Ama burada da yine bir üst resime bakılabilir diyor Allah Teala. Yani tabloda o aslında çok da kötü bir şey olmayabilir. Sabır. Bekle. Diğeri de işte bir hazineyi zamanından önce çıkmasını engellemek için bir duvar örülüyor. Yani bunların hepsi bizim hayatta maddi kayıp, can kaybı, insanın insana haksızlığı gibi çok sık karşılaşacağımız kötülükler. Yani çok yaygın olarak insanların yaşadığı kötülükler. Burada da Allah Teala diyor ki bekleyeceksin, sana göre kötü olan bana göre kötü değil. Şimdi bizim düzlemimiz de kötü ama tanrısal düzlemde niye kötü olsun? Bir kere Süveyra Hanım en kötü kötü kötü dediğimiz şey ne? Ölüm. Ölüm ne? Yani
halbuki ahirete geçiş yani.
Bir kapıdan geçiyorsunuz. Şimdi bu zaten geçilecek bir kapı üstelik. Üstelik zaten geçilecek bir kapı. Aa, bu işte niye? Mesela benim bir arkadaşım edebiyat çalışıyordu. Yıllar önce bana söylemişti. Çok ilgincime gitmişti. Bir anne çocuğu ölüyor. O kadar böyle acı dolu ağıtlar, şiirler yazıyor. Fakat işte bir 50 yıl, 100 yıl sonra bir bakıyoruz ki ikisi yan yana zaten. Kabirler yan yana. Biri diğerinin ölümü için ortalığı ayağa kaldırmış. Ama ölüm hepimizin yaşayacağı bir şey. Yani bunun birkaç yıl önce olması, 5-10 yıl önce olması ya da sonra olması bizi böyle büyük bir trajedinin içine niye atsın? Şimdi sufi bir yoruma göre der ki çocuğa sorsanız yeryüzünde bak gökyüzünde sema var, çiçekler var, denizler var onları göreceksin. Annenin karnından çıkmak istemez. Yani bu kadar güzellikleri görmek istemez. Çünkü orada ekmek elden, su gölden anneciğinin karnında mutlu mesut yaşıyordur. Ama bunları görmek güzel değil mi? Yani yeryüzündeki güzellikleri, insan olmayı, sevmeyi, aşık olmayı, anne olmayı, hiçbirisini yaşamayıp anne karnında kalmak ister miydik? İstemezdik. Yani ölüm de sanki bir kapı ve biz geçeceğiz ve inşallah tabii Allah'ın rahmeti, inayetiyle daha iyi bir hayat bekliyorsa bizi şahane.
Evet,
o halde niye trajedi olsun ölüm? İşte böyle Sümeyra Hanımcığım, yani
aslında ayette şey geçiyor ya, hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde evet, hayır olabilir. Sanki bu Hazreti Musa ile Hızır kıssası da bunun böyle somutlaşmış, evet, şöyle resmedilmiş bir hali gibi, böyle uzunca Kur'an-ı Kesinlikle. Kerim'de geçiyor gerçekten.
Kesinlikle. Peygamberlerin hayatlarının hepsinde böyle bize bir tablo, yani tabii anlatı olarak ama bir tablo var orada. İşte Hazreti Yusuf kuyuya düşüyor, sonra sultan oluyor. Ve tabii bu mucizeler de aslında, ben mucizelerin hayatta hep canlı canlı olduğunu düşünüyorum. Yaş biraz kemale erdikçe, şimdi gençlere de bunu anlatamıyorsunuz. 20 yaşında bir insan dua ediyorum, kabul olmuyor diyor. Yani değil mi? Olmuyor. O zamanlar ben de ya bu duaları niye Allah kabul etmiyor diyordum. Ama yaş biraz aldıkça insanlar, hani hayattaki insanların birbiriyle sınavlarıyla nasıl ilahi örgünün ne kadar muhteşem bir şekilde, dehşet verici bir şekilde, şaşırtıcı bir şekilde gerçekleştiğini görünce, ha diyoruz yani biraz evet, hakikaten Allah müdahil. Hakikaten mucizevi şeyler oluyor hayatta. Ve beklemeyi biraz daha kolay yapıyoruz. Ama gençler tabii bu olayı direkt hemen şıp diye görmek istiyorlar. Halbuki hayatta evet, gerçekten hiç her şey bitti dediğin anda bir şeyler doğuyor. O her şey mükemmel dediğin anda o mükemmellik senin için aslında iyi bir şey olmuyor. Bunu biraz zaman içerisinde, işte herhalde Allah'a güvenmek çok önemli. O merhametlilerin en merhametlisidir. O kullarına zulmetmez. Verdiği her şeyin arka planda bir hikmeti vardır. Ya da bizimle alakalı bir sıkıntı vardır. Yani bizi tedavi etmek istiyordur deyip bir güvenebilsek hiç depresyona falan girmeyeceğiz ama yapamıyoruz tabii. Çünkü
ortamımız... Aslında şu şey var ya, hani Allah'tan biz hoşnut olduğumuzu hissettiğimiz anda evet, Allah da bizden aslında evet, hoşnut olacak. Bu hani karşılıklı bir durum. Evet. O yüzden Allah'ın rızası da belki bu noktada. Yani başımıza gelenlerden hoşnutluk duysak, evet Rabbim bana evet, bunu gösterirse mutlaka bir hayır var diye evet, bakabilsek, bu bakışını çektirdiğimiz zaman zaten ortalıkta kötü diyeceğimiz bir şey kalmıyor belki.
Kalmıyor ama o tabii üst bir mertebe. Yani hani Allah'tan razı olmak ve razı edici olmak. Ama o mertebeyi Allah bizi böyle burnumuzu sürte sürte çıkartmak istiyor yani. Saçımızdan tutup şöyle dolayıp eline, kendi eline, o mertebeye bizi, o zirveye çıkartmak için uğraşıyor gibi geliyor bana. Ha bu güzel, kötü bir şey mi? Değil, iyi bir şey yani. Ama burada tabii acılar var, gözyaşı var. Ama nihayetinde sonsuz bir rıza ve merhamet ve cennet var. Bu hani sadece böyle işte şaraplar, kıyafetler, yiyecekler anlamında değil. Hani gerçekten insanın psikolojik olarak da tatmine uğradığı, mutlu olduğu, Allah'ın rızasıyla olduğu bir sonsuz hayat demek, çok ciddi bir ödül demek. Bu ödül için de herhalde biraz çaba sarf etmek gerekecek. O çabayı sarf etmek durumundayız yani. Ve onun için aslında kötülüklere de ihtiyacımız var bir bakıma, kaçınılmaz olarak.
Hani gerçekten zor bir konuydu, felsefi bir altyapı gerekiyordu ama sizin tatlı dilinize çok güzel dinlemiş oldum. Eklemek istediğiniz ya da seyircilerimize iletmek istediğiniz herhangi bir mesajınız varsa hocam.
Valla tabii biz böyle hocalar olarak böyle vaaz etmek tabii vebal. Ay ne güzel işte kötülükler olsun falan diyor. Ha başına gelsin bakalım da ne olacak demesinler. Hepimizin başına bir sürü şey geliyor. Kimimiz acılar, acı eşiği de göreceli. Bakın acılar farklı, acı eşikleri de farklı. Benim çektiğim çok basit bir sıkıntı beni çökertir. Bir başkasına çok daha ağırını verir Allah ama onun içinden muhteşem bir insan çıkarır. Yani burada birbirimizin acılarına, birbirimizin nimetlerine, birbirimizin üstünlüklerine de bakmamayı da aynı zamanda dikkat etmemiz lazım. Allah birbirinize verdi, yani sizi derecelerle yarattım diyor, göz dikmeyin diyor. Birbirimizin dertleri birbirimizi sevindirmemeli, üzmeli, yardımcı olmalıyız. Kötülüğün ortadan kalkması için özgür iradeli varlıklar olarak muhakkak devreye girmeyi düşünmeliyiz. Ha, buradan şöyle bir şey de çıkmasın Sümeyra Hanım, onu da altını çizelim. Bu çok uzun bir konu. Özetlemek hakikaten muhakkak eksiklikler var. Yani biz karşılaştığımız elimizden gelen, yani gücümüzün dışındaki kötülüklerle ilgili böyle söylüyoruz. Gücümüzün yettiği kötülükleri ortadan kaldırmakla baş rol oyuncusuyuz, yani mesulüz. Orada hani Allah bunu onun başına getirdi, bana ne diyemeyiz. Bizim duyduğumuz kötülükleri engellemekle imtihan oluyoruz. Birileri belki o trajedinin içinde ona sabretmekle, diğerleri de seyirci olmayı bırakmakla mesulüz. Onu da belki ayrıyetten konuşmak lazım. Ama bu çok katmanlı, çok detaylı ve çok uzun bir konu. Ancak benim bu kadar dilim döndü. Umarım hepimiz kendimiz hayatımızda böyle bir sorgulamanın, aslında Tanrı'yı sorgulamanın çok doğru bir şey olmadığını hissettirmişimdir umarım.
Allah razı olsun. Gerçekten çok verimli, çok güzel bir sohbet oldu bizim için.
İnşallah karşılıklıdır her şey. Dediğim gibi çok eksikler var. Çok açılacak alanlar var. Onları da inşallah daha sonraki ya da bir başka hocalarıyla telafi etsinler dinleyicilerimiz.
İnşallah hocam. İnşallah sizi o zaman yeni bir program için sizden söz almış gibi kabul edelim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Peki, peki oldu. Allah'a emanet ediyorum size. Çok teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.
Estağfurullah, ne demek. Evet, bugün Fatma Günaydın hocamızla zihnimizi kurcalayan, hatta kimi zaman duygularımızı kurcalayan zorlu bir mevzuyu ele aldık. Kötülük problemini konuşurken aslında kötülüğün dünya üzerinde sanıldığı kadar yaygın olmadığını, kötülüğün iyi taraflarının da olabileceğini, insanı olgunlaştıran, insana mükemmel olmadığını hatırlatan, iyilikleri daha anlamlı hale getiren bir yönünün olduğundan bahsettik aslında kötülüğün. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bizlere iyiliklerin yayılması ve kötülüklerin engellenmesi konusunda azim ve iştiyak versin inşallah. Gördüğü kötülükler karşısında yıkılan değil, mücadele eden bir güç nasip etsin hepimize diyerek dua ile programımızı bitirmiş olalım. Tüm dinleyicilerimizi Allah'a emanet ederek bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Selamun aleyküm.